Romalılara Mektup 3. bölümdeyiz. İnsanlık suçlu ve hastadır. Konu bu. Tanrı günahkarlar için doğruluk sağlar. Öyleyse diyor 1. ayette Yahudilerin taşıdığı özellik ne olabilir? Ya da sünnetliliğin yararı nedir? İyi haber, müjde sinagogda Yahudilere bildirilince Elçi Pavlos her zaman onlarla fikir alışverişinde bulunurdu. Örneğin Selanik'e vardılar. Burada Yahudilerin bir sinagogu vardı. Pavlos her zaman yaptığı gibi yine onların toplantısına katıldı. 3 Şabat günü boyunca kutsal yazılar üzerinde kendileriyle tartıştı. Mesih'in işkence çekmesinin ve ölüler arasından dirilmesinin gerekli olduğunu kanıtlayan belgeleri apaçık önlerine serdi. İşte bildirdiğim İsa o Mesih'tir diyerek tanıklık etti. Yaydığı haberi düzenli bir şekilde yazıya dökerken Pavlos, böyle tartışmalarda Yahudilerden duyduğu birçok itirazlara mektuplarında değinmesi yanlış olmaz. Daha önce Pavlos'un Yahudileri eleştirmesi, onların Yahudi ırkına mensup olmaları, kendilerine ruhsal yasanın verilmesi onları doğrulukla donatmayacağını söylediğinden, bu insanlarca tabii ki büyük itirazlarla karşılaştı. İşte böyle bir olay bu bölümde ve mektubun öbür bölümlerinden bazılarında canlandırılır. 1. itiraz ayet 1'de veriliyor. Yürekten Yahudi olmak gerektiğini söyledin. Ancak yüreğin sünnet edilmesi yararlıdır dedin. Buna göre İsrail ulusundan olmanın bedence sünnet edilmenin bir değeri var mı? Yarar artan fazla olan bir şey demektir. Ve söz konusu şey, Tanrı'nın Yahudilerle özel antlaşmasının dışınsal rozeti olan sünnetti. Pavlos, Tanrı'nın yapmış olduğu bir ayrımı silme tehlikesi yaratıyor gibi görünüyor. Eğer Yahudi ile Yahudi olmayan Tanrı'nın önünde eşitse, o zaman Yahudinin avantajı ve sünnetin yararı nedir? Eğer sünnet kendi başına doğruluk vermiyorsa, eğer sünnet olmamak bunu engellemiyorsa o zaman bunun ne yararı var? Tanrı'nın insanlar arasında yaptığı ayrım bir tekmiş gibi gözükmüyor. Bunun günümüzde de duyduğumuz sorunun aynısı olduğunu düşünüyorum. Bildirdiğim müjde, kilise üyeliğinin kurtuluş konusunda bir avantaj sağlamadığını ve herhangi bir ayin ya da törenin kurtuluş konusunda anlamsız olduğunu söylemektedir. Tanrı dünyayı bir çarmıha kapamıştır. Sizden bir şeye katılmanızı ya da bir şey yapmanızı istemiyor. Tanrı'nın kayıp günahkardan istediği şey, Rab İsa Mesih'e iman etmesidir ve bunu yapan kişi kurtulacaktır. Ve insan bu soruyu yanıtlayana kadar Tanrı'nın insana söyleyecek başka bir sözü yoktur değerli dostum. İnsan kurtulduktan sonra Tanrı kendisiyle kilise üyeliği yani imanlılar topluluğu üyeliği hakkında konuşabilir sanıyorum. Onunla vaftiz hakkında da konuşabilir. Günümüzde insanların yani kilisem, inanç bildirim, üyeliğim ve vaftizim kurtuluşuma yardımcı olmuyor mu dediklerini duyuyoruz. Bunun yanıtını size vereyim. Hayır, kurtuluşunuza bir yardımı olmuyor. Ama eğer kurtulmuşsanız, o zaman bu şeyler birer rozettir ve bu şeyler dünyaya kim olduğunuzu bildirmenin birer yoludur. Ama eğer bunların standartına göre yaşamıyorsanız, o zaman dostum kilise üyeliğiniz ve vaftiziniz ayıptır ve kutsal olmak yerine küfür olurlar. Şimdi Pavlos, Yahudinin avantajı nedir sorusunu yanıtlayacaktır. Yahudilerin taşıdığı özellik ne olabilir? Ya da sünnetliliğin yararı nedir demişti ayet 1'de. Sonra her bakımdan çoktur diyor 2. ayette. Her şeyden önce tanrısal bildiriler Yahudilere emanet edilmiştir. Yahudi olmanın ve sünnet edilmenin yararı her bakımdan çoktur der Pavlos. Ve o bu çok yönlü yarardan bir tek örnek verir burada. Tanrısal bildiriler Yahudilere emanet edilmiştir. Pavlos bu konuya daha çok ağırlık verdiği bölüm 9'da başka örnekler de verir. Ama burada verilen örnek belki de en önemlisiydi. Yahudi olarak sünnet edilmek, Tanrı'nın Yahudi halkıyla yaptığı antlaşmanın kapsamına girerek kutsal yazılara sahip olmak demektir. Kutsal yazılar Tanrı'nın ismini ve amacını açıklar. Mesih'in gelişiyle ilgili vaatleri bildirir. Bu bilgiye sahip olmak büyük bir ayrıcalıktı. Ne var ki önceki ayetlerde belirtildiği gibi bu imtiyaz büyük sorumluluk da getirir. Evet, Pavlos Yahudilerin bir avantajı vardır diyor. Ancak avantaj bir sorumluluk yaratıyordu. Yahudinin sahip olduğu avantaja dikkat etmeliyiz çünkü bu konuda epey karmaşa vardır. Teoloji öğrenimi veren master programlarında eski antlaşmadaki Yahudilikle İncil'deki kilise arasında hiçbir ayrım yapmayan öğretmenler tanıyorum. Pavlos, Tanrı'nın İsrail ulusuna Tanrı'nın sözlerini vermekle kalmadığını, Tanrı sözünü bildirenler onlardı. Tanrı sözünde onlar için özel bir şey olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmemiştir. Tanrı bilimcileri her zaman bu noktada sınarım. Tanrı'nın İsrail için bir geleceği var mıdır? Dostum, eğer Tanrı'nın İsrail için bir geleceği yoksa sizin ya da o Tanrı bilimci profesör için de geleceği olduğunu sanmıyorum. Tanrı'nın bütün vaatleri aynı Tanrı sözündedir ve Tanrı Yuhanna 3:16'yı yerine getirecektir. Nedir bu? Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ona iman eden yargılanmaz, tam tersine sonsuz yaşama sahip olur. Ve Tanrı yaratılışın 12. bölümde İbrahim peygamberle yaptığı antlaşmayı da yerine getirecektir. İsrail hakkında şunu da söyleyeceğim. Avantajı Tanrı'nın Yahudiliği ekip dünyanın Hristiyanlığı biçtiği değildi. Bu Yahudiliği siler. Tanrı sözleri öncelikle onlara verilmişti. Onlar sadece kutsal kitabın emanetçileri değildiler. Tanrı Yahudiler olarak onlara henüz yerine gelmemiş, kendilerine özel vaatlerde bulunmuştu. Tanrı sözlerinin yer aldığı eski antlaşmada bir organizasyon olarak kilise hakkında hiçbir vaat yer almamaktadır. Bir kilisenin geleceğini önceden bildirmemektedir. Yahudinin baş olacağı bir krallıktan söz etmektedir. Kilise olduğu gibi ulusal özelliklerini kaybetmeyecektir. Dostlarım, sanıyorum ki bu Tanrı sözü hakkında yapılan en önemli ve en derin sözlerden biridir. İsrail, ki İsrail dediğimizde biliyorsunuz İsrail adı Yakup'tan gelmektedir, kilisede gerçekleşen ve özümsenen bir gölge değildir. Kilisenin üzerinde durduğu temeldir. Bu önemli bir yorumdur ve Pavlos'un burada söylemekte olduğu da budur. Yahudinin büyük bir avantajı vardır. Tanrı'nın onun için büyük bir geleceği vardır ve Yahudinin imansızlığı ve sadakatsizliği Tanrı'nın vaadini yok etmez. Pavlos şöyle diyor. İçlerinden bazıları iman etmediyse ne olmuş? Onların imansızlığı Tanrı'nın vermiş olduğu sözü geçersiz mi kılar? Hiçbir zaman diyor. Bu üçüncü ayettir. Eğer bazıları imansız, sadakatsiz çıkmışsa daha iyi bir çeviri olurdu. Onların imansızlığı Tanrı'nın sadakatini iptal mi eder? Bu bir başka itirazdır ve Pavlos birincisine giderek bunu karşılar. Eğer Yahudinin avantajı istenilen amaca yardımcı olmadıysa, bunun anlamı Tanrı'nın halkına karşı sadakati iptal mi edilmiştir? Yahudi başarısızlığa uğramıştır. Bu, Tanrı'da mı başarısızlığa uğramıştır demektir? Kesinlikle hayır. Tanrı başarısızlığa hiçbir zaman uğramaz. Tanrı'nın İsrail'e kurtarıcı yollama vaadi onların inatçı itaatsizliği ve reddetmelerinden ötürü bozguna uğramamıştı. Onların imansızlığına karşı Tanrı'nın bu halkın geleceği için vermiş olduğu vaatlerin her biri Rabbin yüceliği için gerçekleştirilecektir. Ve dostum, belki bundan hoşlanmazsınız ama ben şahsen Tanrı'nın bana olan vaatlerinin benim sadakatime bağlı olmadığından ötürü Tanrı'ya hamd ediyorum. Evet, bunun için Tanrı'ya çok teşekkür ediyorum. Eğer bana bağlı olsaydı uzun zaman önce kaybolurdum. Kendi sadakatinden ötürü Tanrı'ya teşekkür edelim. İçlerinden bazıları iman etmediyse ne olmuş diyor Pavlus. Onların imansızlığı Tanrı'nın vermiş olduğu sözü geçersiz mi kılar? Karşı koyan kişi Pavlos'un daha önce Yahudileri ruhsal yasayı yerine getirmemekle suçladığını hatırlar. Yahudilerden bazıları Tanrı ile iyi bir ilişkide bulunmuyorsa kendilerine Tanrı sözünün verilmesi onlara hiçbir yarar sağlamamıştır. Oysa Pavlos tanrısal bildirilerin onlara emanet edilmesi Yahudi olmanın yararlılığından olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine itiraz eden kişi sorar, Yahudilerden bazıları Tanrı'nın onlarla yapmış olduğu antlaşmaya karşı imansızlık göstererek ona bağlı kalmadılarsa, o zaman Tanrı'nın sadakatini küçük düşürmez mi? Bu soruya Pavlos kesinlikle hayır diyor, asla diyor. İnsanların sadakatsizliği Tanrı'nın sadakatini ortadan kaldırmaz. Tanrı her zaman sözünde durandır. Bütün insanlar sözlerinde durmayıp yalancı olurlarsa bile Tanrı verdiği sözü tutacaktır. Bundan emin olabiliriz. Bir antlaşmada bir tarafın vermiş olduğu sözünde durmaması öbür tarafın onurunu küçük düşürmez. Bunu kanıtlamak için 51. mezmurdan şu ayeti aktarır Pavlus. Öyle ki sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın. Bu ayette Davut günahlılığını Rabbin önünde açıkladıktan sonra Rabbe şunları der. İşte kendimi günahlı olarak kabul ettim. Böylece beni yargılarsan doğru çıkarsın. Yargıya oturduğunda üstünlüğünü kanıtlarsın. İnsanların günahlılığı karşısında Tanrı her zaman doğru olandır. O her zaman haklı çıkandır. Öfkeli yargılaması haktır. Yahudilerden bazılarının iman etmemesi, sadık kalmaması Tanrı'nın vermiş olduğu sözü asla geçerli kılmaz. Tanrı gerçektir, doğrudur ve her zaman da öyle kalacaktır. Pavlos, Romalılar 3 ayet 4'te şöyle diyor. Herkes yalancı olsa bile Tanrı gerçek olmalı. Kitapta yazılı olduğu gibi böylece sözlerinde doğru çıkasın. Yargıya oturduğunda üstünlüğünü kanıtlayasın. Yani bu soruyu soran inanlı bir yalancıdır. Ve Tanrı onun yalancı olduğunu bir gün ortaya çıkaracaktır. Neden? Çünkü Tanrı'nın sadakati gerçektir ve asla değiştirilemez. Bu çok önemlidir. Yuhanna, Tanrı'nın oğluna inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayan ise onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın kendi oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır der. Tanrı'nın sizin yerinize ölmesi için oğlunu verdiğine inanmamanız ne kadar kötü bir şeydir. Size ne kadar kötü olduğunu söyleyeyim. Buna inanmayarak Tanrı'yı yalancı çıkarıyorsunuz. Tanrı'nın oğlunu reddettiğinizde böyle yapıyorsunuz. Ama bizim adaletsiz tutumumuz ya da bizim haksızlığımız Tanrı'nın adil olduğunu ortaya çıkarıyorsa ne diyelim? İnsanların dilleriyle konuşuyorum. Gazapla cezalandıran Tanrı haksız mı? Ulusun imansızlığı değerli dostum, Tanrı'nın sadakatine tezat oluşturduğundan, Tanrı'nın kendisine daha büyük bir yücelik getirecek bir şeyi yargılamakta adil olmadığı şeklinde akıllıca bir itirazda bulunabilir. Daha iyi bir çeviri, Tanrı bu insanları yargılayarak onları gazapla ziyaret etmekte haksız mıdır olurdu? Pavlus'un Tanrı'nın lütfunun müjdesini bildirmekle karşılaştığı en şiddetli eleştiri bu olmuştu. Eğer Tanrı kendisine yücelik gelmesi için günahı kullanıyorsa o zaman günahlıyı cezalandırmamalıdır. Bu tabii ki bazıları tarafından günah işlemek için bir bahane olarak kullanılmıştı. Bunu Romalılar 6:1'de yeniden görüyoruz ve o zaman yeniden ele alacağız. Pavlus soruyu Yunanca'da olumsuz bir yanıt talep eden bir şekilde sormaktadır. Tanrı adaletsiz değildir. İnsanların diliyle konuşuyorum diyor. Bu, Pavlos'un bu bölümü esin dışı yazdığı anlamına gelmez. Bunun yerine soruyu fani, insansal standartlarla sorduğu anlamına gelir. Şimdi önemli olan şudur. Eğer benim haksızlığım Tanrı'nın harikulade harika bir şekilde sonsuz olan sadakatini Tanrı'nın lütfunda gösteriyorsa, o zaman Tanrı'nın beni yargılamaya hakkı var mıdır? Pavlos'un burada söylediği budur. Pavlos'un zamanındaki kurtulmamış dünyanın, Pavlos'un Tanrı'nın lütfuyla mümkün olan kurtuluşu vaaz ettiğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ne kadar harika. Pavlos ne diyor? Hiçbir zaman ya da asla Böyle olsaydı Tanrı dünyayı nasıl yargılayabilirdi? Romalılar 3 ayet 6. Şimdi İsrail ulusunun sadakatsizliği Tanrı'nın sadakatini bütün parlaklığıyla gösteriyorsa, Tanrı sadakatsiz halka öfkeli yargısını indirmekle adaletsiz davranmıyor. Paulus bu kadar çelişkili bir itirazı aktardığından sanki utanıyor. İnsan olarak konuşuyorum demişti. Bu türden itirazlar Tanrı gerçeğini yansıtmaz der. Ancak kendini haklı göstermeye çalışan günahlı insan böyle çelişkili bir itirazı öne sürebilir. İtiraz eden kişinin akla yatkın sandığı bu yargı mantıkla ilgisi yoktur. İnsanın günahlılığı Tanrı'nın doğruluğuyla karşılaştırılınca bu Tanrı'nın doğruluğunun yüceliğini gösterir dostum. Şunu kesinlikle bilmeliyiz ki Tanrı evreni düzende tutandır. Günah Tanrı düzenine karşı gelen davranıştır. Tanrı kendi düzenine karşı koyan her şeyi yargılamak, her düzensizliği düzeltmek zorundadır. Kendi kutsal öz yapısına, kendi doğru karakterine aykırı olan her şeyi kesinlikle yargılar Tanrı. Paulus bu itiraza kesin yanıt vererek hiçbir zaman diyor. Tanrı dünyayı yargılayandır. Adaletsiz tutuma öfkeli yargısını uygulayan Tanrı adaletli davranır. Dostum, günahımız sadece Tanrı'nın inayetini ortaya koyduğu için Tanrı'nın bizi yargılamaya bir hakkı yoksa o zaman Tanrı'nın kimseyi yargılamaya hakkı da yoktur demektir ki bu kesinlikle doğru değildir. Tanrı günahı ve günahlı insanları yargılar ve yargılayacaktır da. Tanrı bunu yaptığında asla adaletsiz değildir. Her kim olursanız olun, imansız bile olsanız bazı insanların yargılanması gerektiğine inanırsınız. Belki kendinizin yargılanmaması gerektiğini düşünebilirsiniz ama birilerinin yargılanması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Buna herkes inanır. Bu bizim içimizde olan bir duygudur ve onu oraya Tanrı koymuştur. 7. ayet. Ama yalancılığımdan ötürü Tanrı'nın gerçekliği, yüceliği yararına bollukta artıyorsa, neden şu ana dek bir günahlı durumunda yargılanıyorum? Buradaki yalan ahlaksal sahtekarlık anlamına gelir. Her birey günahı Tanrı'nın yüceliğini arttırdığı için Tanrı'dan kendisini yargılamamasını talep edebilir. Ayet 7'de Paulus 4. itirazını söyler. Karşı koyan kişi aynı itirazı başka sözlerle tekrarlar. Yargılanmak istemeyen insan, denize düşen yılana sarılır örneğinde çelişkili itirafa daha sıkı sarılır. Yalancılığından ötürü Tanrı'nın gerçekliği, onun yüceliği yararına bollukla artıyorsa, neden şu ana kadar bir günahlı durumunda yargılanıyorum der. Böyle bir soru sorarken şu önemli konuyu unutur. Yalancılığım Tanrı'nın gerçekliğini karşıtlık yani tezat yoluyla bütün yüceliğiyle gösterirse de yine yalancılıktır, yine günahtır. Günah da Tanrı düzenine isyandır. Tanrı isyanı yargılamakta haklıdır. Onu cezalandırması zorunludur. Günahı cezalandırınca Tanrı'nın doğruluğu yüceltilir. Paulus ise bu itirazı kökünde yatan kötülük işleyelim ki bundan iyilik çıksın çelişkisini ortaya çıkarmakla yanıtlar. Böyle çelişkili itirazları ileri sürmekle yargıdan kurtuluş yoktur. Bu şeyleri yayanlar hak ettikleri gibi yargılanacaklardır. Zaten böyle çelişkili bir itiraz kendi kendini yargılamış bulunur. Paulus bu cevabı verirken kendisinin kötülük işleyelim ki bundan iyilik gelsin yolunda öğretmekle suçlandığını belirtir. Suçlanmak için kullanılan Yunanca sözcük sövülmek ya da kötülenmek anlamını taşır. Paulus'u kötülemek için kullanılan asılsız bir suçlamaydı. Paulus 6. bölümde benzer bir suçlamaya cevap verir. Orada yanıtlanan itiraz şudur. Kayra çoğalsın diye günah işlemeyi sürdürecek miyiz? Buna verilen yanıtı 6. bölümde incelerken ele alacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim. Paulus buna kesinlikle hayır diyor, asla diyor. Paulus itirazlara yanıt verirken Tanrı'nın doğruluğunu vurgular. Bundan sonraki ayetlerde Yahudi olsun, Yunanlı olsun bütün insanlığın günahlılığını kanıtlamasını sonuca bağlayacaktır. Evet, Romalılar 3. bölüm 8. ayette öyleyse kötülük yapalım ki bundan iyilik çıksın savını mı savunacağız? Bazı kimseler böyle asılsız sözler ettiğimizi ileri sürerek bize karşı çıkıyorlar diyor. Bunları yayanlar hak ettikleri gibi yargılanacaklardır. Bu ayette Paulus tartışmayı mantıklı olmasına karşın savunulması olanaksız sonuca götürür. Buna anlamsız, gülünç tartışma adı verilir. Deniyor ki eğer günah Tanrı'nın yüceliğini arttırıyorsa o zaman ne kadar çok günah işlenirse o kadar çok yücelik olur. Bazı insanlar haksız yere Paulus'u bu saçmalığı öğretmekle suçladılar. Bu gülünç bir şeydi. Çünkü Tanrı'nın günahı yargılaması gerektiğinde ısrar eden Paulus'tu. Ve günah olduğu gibi yargı da olacaktır. Burada Paulus'un karşısına çıkan bu komik tartışma faydacılık adına çok kötü bir insanı bir aziz yapar. Sonuca varmak için kullanılan yolların sakıncasız olduğunu söyleyen eski bayağı sözdür.